Beşinci ayrım. Tanrı için kanıt aramayın. Sadece olun. Risk alın ve yaşamanızdan haz alın. Önemli olan budur. Hayır demek istediğinizde hayır deyin. Evet demek istediğinizde evet deyin. Sizin kendiniz olmaya hakkınız var. Ancak yapabileceğinizin en iyisini yaptığınızda kendiniz olursunuz. En iyisini yapmadığınızda kendiniz olma hakkınızı elinizden alıyorsunuz. Bu, zihninizde besleyip büyütmeniz gereken bir tohumdur. Bunun için büyük bilgilere ya da büyük felsefi kavramlara ihtiyacınız yok. Başkalarının sizi onaylamasına ihtiyacınız yok. Kendi yüceliğinizi canlı olarak kendinizi ve başkalarını severek ifade ediyorsunuz. Yaşamanızdaki canlılık, üretkenlik, sevecenlik, Tanrı'nın size "Hey, seni seviyorum" demesidir. İlk üç anlaşma ancak yapabildiğinizin en iyisini yapabildiğinizde işlevsel hale gelir. Daima sözünüzü özenle kullanabileceğinizi beklemeyin. Rutin alışkanlıklarınız çok güçlüdür ve zihninize kazılmış olabilir. Ama yine de yapabileceğinizin en iyisini yapabilirsiniz. Hiçbir şeyi asla kişisel algılamayacağınızı beklemeyin. Sadece en iyisini yapın. Asla bir daha varsayımda bulunmayacağınız anı beklemeyin. Ama yine de en iyisini yapabilirsiniz. Yapabildiğinizin en iyisini yaptığınızda sözlerinizi özensiz kullanma, kişisel algılama ve varsayımlarda bulunma alışkanlıklarınız gittikçe zayıflayacak ve seyrekleşecektir. Kendinizi yargılamaya, suçluluk duymaya ya da cezalandırmaya ihtiyaç duymayacaksınız. Bu anlaşmalara pek uymasanız bile. Yapabildiğinizin en iyisini yaptığınızda, varsayımlarda da bulunsanız yine de kendinizi iyi hissedeceksiniz. Kişisel algılasanız da, sözlerinizde özenli olmasanız da yine de kendinizi iyi hissedeceksiniz. Daima en iyisini yaptığınızda dönüşümün ustası olacaksınız. Uygulama kişiyi ustalaştırır. En iyisini yaparak usta olursunuz. Öğrendiğiniz her şeyi tekrar ederek öğrendiniz. Yazmayı, araba kullanmayı, hatta yürümeyi tekrarlayarak öğrendiniz. Konuştuğunuz dili tekrar ederek öğrendiniz. Aksiyon ve tekrar farkı yaratır. Bireysel özgürlük arayışında, kendinizi sevme arayışında yapabildiğinizin en iyisini yaptığınızda aradığınız şeyi bulmak bir an meselesidir. Bu arayış, hayal kurmakla ya da saatlerce meditasyon yaparak rüya görmekle olmaz. Ayağa kalkın ve insan olun. Kadın ya da erkek olmanın onurunu hissedin ve cinsiyetinize saygı duyun. Bedeninize saygı duyun. Bedeninizden haz alın. Bedeninizi sevin, besleyin, temizleyin ve iyileştirin. Egzersiz yapın ve bedeninizin kendisini iyi hissetmesini sağlayın. Bu bedeniniz için bir pujadır. Bu, siz ve Tanrı arasında bir iletişimdir. Meryem'e, İsa'ya, Buda'ya tapınmanıza ihtiyacınız yok. Eğer bu idollere tapınmak sizi kendinizi iyi hissettiriyorsa yapın. Ama içinizden gelmiyorsa suçluluk duymayın. Kendi bedeniniz Tanrı'nın bir ifadesidir. Bedeninize saygı gösterdiğinizde her şeyin değiştiğini de göreceksiniz. Bedeninizin her parçasına sevgi gösterdiğinizde, zihninize sevgi tohumları ektiğinizde, bu tohumlar büyüdüğünde tüm varlığınıza sevgi ve saygı duyacak, yoğun bir onurluluk duygusunu ruhunuz, bedeniniz ve zihninizle hissedeceksiniz. O zaman her aksiyonunuzda Tanrı'yı onurlandıracaksınız. Her düşüncenizde, her duygunuzda, her inancınızda, hatta doğru ve yanlış anlayışınızda bile Tanrı'yı onurlandıracaksınız. Her düşünceniz Tanrı ile bütünleşmenin bir ifadesi olacaktır. Yaşadığınız rüya, yargılardan, kurban olmaktan, dedikodu ve sömürüden özgür bir rüya olacaktır. Bu dört anlaşmayı yaşama geçirdiğinizde cehennemde yaşamanız olanaksızdır. Olanaksız. Sözlerinizde özenli olduğunuzda, hiçbir şeyi kişisel algılamadığınızda, varsayımlarda bulunmadığınızda, daima yapabildiğinizin en iyisini yaptığınızda harika bir yaşamınız olacaktır. Yaşamınızın kontrolü %100 sizin elinizde, sizin yönetiminizde olacaktır. Dört anlaşma dönüşüm ustalığının özetidir. Tolteklerin ustalıklarından biridir. Bu, cehennemi cennete dönüştürme ustalığıdır. Toplumsal rüyayı bireysel cennet rüyasına çevirme ustalığıdır. Bilgi hazırdır. Sadece sizin tarafınızdan kullanılmayı bekliyor. Dört anlaşmayı öğrendiniz. Belki bilgisine sahiptiniz. Bu anlaşmaları yaşamınıza katmaya ihtiyacınız var. Bu anlaşmaların anlamına ve gücüne saygı duymanızın zamanı geldi. Bu anlaşmaları yaşamınıza geçirmek için yapabildiğiniz en iyisini yapın. Bu anlaşmaları bugün yapabilirsiniz. Dört anlaşmayı uygulamayı seçiyorum. Bu anlaşmalar öylesine basit ve mantıklı ki bir çocuk bile bunları anlayabilir. Ama siz güçlü bir iradeye sahip olmalısınız. Bu anlaşmalara uymak için tüm gücünüzü kullanmalısınız. Neden? Çünkü nereye gidersek gidelim, yolumuz engellerle dolu olacaktır. Herkes bu yeni anlaşmalara kendimizi adamamızı sabote etmeye çalışacaktır. Etrafımızdaki her şey bu anlaşmaları bozmaya elverişli bir ortam oluşturacaktır. Sorun şudur. Tüm diğer anlaşmalar toplumsal rüyanın anlaşmalarıdır. Bu anlaşmalar canlıdır ve güçlüdür. Bu nedenle yaşamınızdaki dört anlaşmayı koruyabilmek için büyük bir savaşçı olmak zorundasınız. Mutluluğunuz, özgürlüğünüz, tüm yaşam biçiminiz buna bağlıdır. Savaşçının amacı bu dünyaya cehennemini aşabilmek, asla cehenneme geri dönmemektir. Tolteklerin bize öğrettiği gibi ödülümüz, acı çekilen insanlık deneyimini aşmak, Tanrı'nın insan bedenindeki ifadesi olabilmektir. Ödülümüz budur. Bu anlaşmalara sadık kalabilmek için tüm gücümüzü kullanmalıyız. Başlangıçta ben de bunu başarabileceğimi düşünmemiştim. Birçok kez tökezledim ama ayağa kalkıp yürümeye devam ettim. Yine düştüm, yine yoluma devam ettim. Kendime acımakla zaman kaybetmedim. Düşebilirim ama güçlü ve zekiysem yine ayağa kalkabilirim. Her düşüşten sonra ayağa kalkışım gittikçe daha kolay hale geldi. Oysa başlangıçta ne kadar zordu. Siz de düştüğünüzde kendinizi yargılamayın. Yargıcınıza sizi kurbana dönüştürebilme tatmini duymasına izin vermeyin. Kendinize karşı dirençli olun. Her düşüşünüzde ayağa kalkın ve anlaşmanızı yeniden yapın. Peki, sözlerimde özenli olma anlaşmamı bozdum. Yeniden başlayacağım. Dört anlaşmaya yalnızca bugün uymaya özen göstereceğim deyin. Bugün anlaşmanızı bozarsanız yarın yeniden başlayın. Gittikçe anlaşmalara çok daha kolaylıkla uyduğunuzu göreceksiniz. Bir gün hayatınızı dört anlaşma doğrultusunda yaşadığınızı fark ettiğinizde yaşamanızdaki büyük dönüşümlerin hazzını da yaşıyor olacaksınız. Sevginizin ve öz saygınızın artması için dindar olmaya gerek yoktur. Bunu kendiniz başarabilirsiniz. Ben yapabildiysem siz de yapabilirsiniz. Dikkatinizi geleceğe değil, bugüne yöneltin. Anda yaşayın. Her günün hakkını vererek yaşayın. Bu anlaşmalara uymak için yapabileceğinizin en iyisini yapın. Her şeyin gittikçe kolaylaştığını deneyimleyeceksiniz. Bugün yeni bir rüyanın başlangıcı olsun. Özgürlüğün Toltek Yolu. Eski anlaşmaları bozmak. Herkes özgürlük diyor. Dünyanın dört bir yanında farklı ırk, dil, din ve ülkeden insan özgürlük için savaşıyor. Ama özgürlük nedir? Amerika'da özgür bir ülkede yaşadığımızı söylüyoruz. Peki gerçekten özgür müyüz? Gerçekten kim olduğumuzu olmakta özgür müyüz? Hayır, özgür değiliz. Gerçek özgürlük insan ruhuyla ilgilidir. Bu gerçekten kim olduğumuzu ifade edebilme özgürlüğüdür. Bizi özgür olmaktan kim alıkoyuyor? Devleti suçluyoruz, havayı suçluyoruz, ebeveynlerimizi suçluyoruz, dini suçluyoruz, Tanrı'yı suçluyoruz. Bizim özgür olmamızı gerçekten engelleyen kim? Biziz. Özgürlüğün gerçek anlamı nedir? Bazen evlendiğimizde özgürlüğümüzü yitirdiğimizi söyleriz. Boşanırız, yine özgür olamayız. Bizi durduran ne? Neden kendimiz olamıyoruz? Bir zamanlar özgürdük ve özgür olmayı seviyorduk. Ama daha sonra özgürlüğün ne olduğunu unuttuk. 2-3 yaşlarında bir çocuğa baktığımızda özgür bir insan görürüz. Bu insan neden özgürdür? Çünkü o istediğini yapıyor. Tıpkı bir çiçek, bir ağaç, bir hayvan gibi özgür. Çünkü henüz ehlileştirilmemiştir. 2 yaşındaki bir insanın yüzünde çoğu zaman kocaman bir tebessüm vardır. Bu insan dünyayı keşfediyor ve eğleniyor. Oyun oynamaktan korkmuyor. Canı acıyınca, acıkınca, ihtiyaçları karşılanmadığında korku duyuyor ama bu insan geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyor. Sadece anda yaşıyor. Çok küçük bir çocuk duygularını ifade etmekten çekinmez. Sevgiyi hissettiğinde sevginin içinde erir ve sevmekten korkmaz. Bu tanım sağlıklı bir insanın tanımıdır. Bir çocuk olarak gelecekten korkmayız ve geçmişten utanmayız. Doğal insani eğilimlerimiz hayattan zevk almak, oynamak, keşfetmek, mutlu olmak ve sevmektir. Peki yetişkin insana ne oldu da bu hale geldi? Neden böylesine farklılaşıyoruz? Neden doğal ve özgür olamıyoruz? Kurbanın bakış açısından bizimle ilgili üzücü şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Savaşçının bakış açısından bize olanın normal olduğunu söyleyebiliriz. Bize olan şey yasa kitabına sahip olmamızdır. Büyük yargıç ve kurbanın yaşamımızı yönetir duruma gelmesidir. Artık özgür olamayız çünkü yargıç, kurban ve inanç sistemimiz bize kendimiz olma izni vermez. Zihnimiz çöplükle programlandıktan sonra artık mutlu olabilmemiz de mümkün değildir. İnsandan insana, nesilden nesile aktarılan bu eğitim zinciri insan toplumları için son derece normal kabul edilir. Kendileri gibi olmanız için sizi eğiten anne babanızı suçlamayın. Onların da bildiği buydu. Başka ne öğretebilirlerdi ki? Onlar yapabildiklerinin en iyisini yapmaya çalıştı. Bu süreçte size verdikleri zarar, kendi korkularından, kendi inançlarından ve kendi ehlileştirilmişliklerinden kaynaklanıyordu. Aldıkları programlama üzerinde hiçbir kontrolleri olmadığı için farklı davranmaları da mümkün değildi. Bu yüzden hayatınızda size zarar veren annenizi, babanızı, diğer insanları ve en önemlisi kendinizi suçlamanız gerekmiyor. Ama zarara dur demenin zamanı şimdidir. Şimdi kendi anlaşmalarınızı kendiniz belirleyerek kendinizi yargıcın diktatörlüğünden özgürleştirme zamanıdır. Şimdi kurban rolünden özgürleşme zamanıdır. Gerçek siz hiç büyümemiş olan içinizdeki o küçücük çocuktur. Bazen içinizdeki çocuk dışarıya çıkar. O anlarda kendinizi mutlu hissedersiniz. Eğlenirken, oynarken, resim yaparken, piyano çalarken, kendinizi bir şekilde ifade ettiğiniz anlarda çocuk dışarıdadır. Bu anlar yaşamınızın en mutlu anlarıdır. Gerçek siz dışarıya çıktığında geçmişte takılmazsınız ve gelecekle ilgili endişe duymazsınız. O anlarda çocuk gibi olursunuz. Çocuk gibi olabilmeyi değiştiren bir şey vardır. Sorumluluk. Bu durumda yargıç devreye girer. Bir dakika. Sorumluluklarını düşün. Yapman gereken şeyler var. Çalışmak zorundasın. Okula gitmek zorundasın. Hayatını kazanmak zorundasın. Tüm bu sorumluluklar aklımıza geldiğinde yüzümüz değişir ve yeniden ciddi bir surat takınırız. Çocukların, yetişkinleri oynadığı oyunları izlerseniz o küçücük yüzlerinin değiştiğini görürsünüz. Şimdi ben bir avukatım dediğinde hemen yüzü değişir. Yetişkin yüz taklidini yapar. Mahkemelere gittiğimizde gördüğümüz yüz budur. Biz buyuz. Biz hala çocuğuz ama özgürlüğümüzü yitirmiş bir çocuğuz. Aradığımız özgürlük, kendimiz olma özgürlüğü, kendimizi ifade edebilme özgürlüğüdür. Ama yaşamımızda yaptığımız şeylere baktığımızda çoğu yaptığımız şeylerin başkalarını memnun etmek, kabul ve onay görmek için olduğunu görürüz. Kendimizi memnun etmek içinse çok şey yaparız. Özgürlüğümüzün başına gelen işte budur. İnsanların her 1000 kişiden 999'u tümüyle ehlileştirilmiş bir yaşam sürer. İşin garibi, özgür olmadığımızı fark etmeyiz bile. İçimizdeki bir ses bize özgür olmadığımızı fısıldar ama bunun ne olduğunu, neden özgür olmadığımızı anlayamayız. Çoğu insan hayatını yargıcı ve kurbanı keşfetmeden yaşar. Zihinleri yargıç ve kurban tarafından yönetildiği için özgür olma şansları da yoktur. Bireysel özgürlüğün ilk basamağı farkındalıktır. Öncelikle özgür olabilmek için özgür olmadığımızın farkında olmamız gerekiyor. Problemi çözebilmek için problemin ne olduğunu farkında olmamız gerekiyor. Farkındalık daima ilk basamaktır. Çünkü farkında olmadığınız bir şeyi değiştiremezsiniz. Zihninizin yaralarla ve duygusal zehirle dolu olduğunun farkında olmazsanız, yaraları temizlemeye ve iyileştirmeye de başlayamazsınız. Acı çekmeye devam edersiniz. Acı çekmekten aldığınız özel bir zevk yoksa buna yeter artık diyebilirsiniz. Bireysel rüyanızı iyileştirmek ve farklı bir rüyaya dönüştürmek için bir yol arayabilirsiniz. Toplumsal rüya sadece bir rüya, gerçek bile değil. Rüyanın içine dalıp inançlarınızı sorgulamaya başlarsanız, size rehberlik yapan inançlarınızın çoğunun gerçek olmadığını keşfedersiniz. Bunca yıl yaşadığınız dramaları, çektiğiniz acıları bir hiç uğruna boşu boşuna çektiğinizi de anlarsınız. Neden? Çünkü zihninize yerleştirilmiş inanç sistemi yalanlar üzerine inşa edilmiştir. Bu yüzden kendi rüyanızın ustası olmak önemlidir. Bu yüzden Toltekler rüya ustalarıdır. Hayatınız rüyanızın ifadesidir ve yaşam bir sanattır. Eğer rüyadan zevk almıyorsanız istediğiniz an yaşamınızı değiştirebilirsiniz. Rüya ustaları yaşamda başyapıt yaratır. Seçimler yaparak rüyayı kontrol etmesini bilir. Her seçimin bir sonucu vardır. Rüya ustaları sonuçların farkındadır. Toltek olmak bir yaşam yoludur. Bu yaşam yolunda liderler ve takipçiler yoktur. Kendi gerçeğiniz vardır ve bu gerçeği yaşarsınız. Bir Toltek bilgedir, çılgındır, cesurdur ve özgürdür. Bir insanın Toltek olabilmesi için 3 ustalığa sahip olması gerekir. Birincisi, farkındalık ustalığıdır. Bu kim olduğunuzun tüm olanaklarınızla birlikte farkında olabilmektir. İkincisi, dönüşüm ustalığıdır. Nasıl değişebileceğimizi, ehlileştirilmekten nasıl özgürleşebileceğimizi bilmek ve uygulamaktır. Üçüncüsü, niyet ustalığıdır. Toltek bakış açısıyla niyet, enerjinin dönüşümünü sağlayan bir yaşam faktörüdür. Her şey olan Tanrı'nın niyeti, yaşamın ta kendisidir. Tanrı'nın koşulsuz sevgisidir. Niyet ustalığı, sevgi ustalığıdır. Toltek'in özgürlük yolu, ehlileştirilmişlikten özgürleşme yolunun bütün haritasını sunar. Toltekler, yargıcı, kurbanı ve inanç sistemini insan zihnini ele geçiren bir parazite benzetir. Toltek bakış açısına göre ehlileştirilmiş tüm insanlar hastadır. Çünkü bu insanların zihnini ve beyinlerini ele geçiren parazit onları hasta yapar. Parazit, korkudan kaynaklanan negatif duygularla beslenir. Bir parazit nasıl tanımlanır? Parazit, üzerinde yaşadığı canlıdan beslenen, beslendiği canlıya yararlı hiçbir katkıda bulunmayan, onun enerjisini emen, onu adım adım çökerten bir canlıdır. Yargıç, kurban ve inanç sistemi bu tanıma aynen uyar. Bu üçlü psişik ve duygusal enerjiden oluşan bir canlıdır. Bu enerji canlıdır. Tabii ki bu enerji somut değildir. Ama duygular da somut enerji değildir. Rüyalarımız da somut enerji değildir ama onların var olduğunu biliriz. Beynin fonksiyonlarından biri de somut enerjiyi duygusal enerjiye dönüştürmektir. Beynimiz bir duygu fabrikasıdır. Zihnin ana fonksiyonu ise rüya görmektir. Toltekler, zihninizi kontrol eden parazitin, yargıç, kurban ve inanç sistemi, bireysel rüyanızı da kontrol ettiğine inanır. Parazit, zihniniz aracılığıyla rüya görür ve yaşamını sizin bedeninizde sürdürür. Gıdası, korku temelli duygularınızdır. Ne kadar fazla acı çekerseniz ve drama yaratırsanız, parazit o kadar iyi beslenir ve gelişir. Aradığımız özgürlük, kendi zihnimizi ve kendi bedenimizi kullanabilmek, yaşamımızı inanç sistemine göre değil, kendi isteğimize göre yaşayabilmektir. Zihnimizin yargıç ve kurban tarafından kullanıldığını, gerçek kendimizin bir köşeye sıkışmış olduğunu anladığımızda iki seçimimiz vardır. Seçimlerden biri, yargıç ve kurbana boyun eğip, aynen yaşadığımız gibi yaşamaya devam etmek, toplumsal rüyaya uygun bir yaşam sürmektir. Diğer seçim ise, çocukken yaptığımızı yapmaktır. Küçük çocuklar kendilerini ehlileştirmeye çalışan ebeveynlerine karşı çıkarlar. Biz de baş kaldırıp hayır diyebiliriz. Parazite karşı savaş açabiliriz. Yargıca ve kurbana karşı savaş açabiliriz. Bağımsızlığımız için, kendi zihnimizi ve beynimizi kullanma hakkımız için savaşabiliriz. İşte bu nedenle Amerika'dan Kanada'ya, Arjantin'e kadar tüm şaman geleneklerinde insanlar kendilerine savaşçı der. Çünkü şamanizmde insanlar zihindeki parazitle savaşır. Savaşçının gerçek anlamı budur. Savaşçı, parazitin zihni işgal etmesine karşı savaşır. Savaşçı olmak daima savaşı kazanmak anlamına gelmez. Kazanabiliriz de, kaybedebiliriz de. Ama daima yapabildiğimizin en iyisini yaparız. Yeniden özgürleşebilme şansımızı ancak böyle kullanırız. Bu yolu seçmek en azından bize baş kaldırının onurunu hissettirir ve bizi çaresiz bir kurban olmaktan çıkarır. Kendi ansal duygularımızın ya da başkalarının zehirli duygularının esaretinden kurtuluruz. Düşmana yenilsek bile asla kolaylıkla teslim olan, savaşmayan kurbanlardan biri olmayız. En iyi durumdaysa savaşçı olmak bize toplumsal rüyayı dönüştürme ve kendi bireysel rüyamızı cennet rüyasına çevirme olanağı verir. Tıpkı cehennem gibi cennet de zihnimizdedir. Cennet haz duyduğumuz, sevmekte özgür olduğumuz ve kendimiz olduğumuz bilinç boyutudur. Yaşarken cennete ulaşabiliriz. Ölmeyi beklememiz gerekmiyor. Tanrı daima anda yaşar ve cennet her yerdedir. Cenneti görebilmek için önce gerçeği gören ve duyan gözlere ve kulaklara sahip olmamız gerekiyor. Gözlerin ve kulakların açılması için parazitten özgürleşmemiz gerekiyor. Parazit, bin başlı canavara benzetilebilir. Her baş korkularımızdan biridir. Özgürleşmek için canavarı yok etmemiz gerekiyor. Bunun birinci yolu parazitin başlarına tek tek saldırmaktır. Bu, korkularımızla teker teker yüzleşmek anlamına gelir. Yüzleştiğimiz her korku bizi biraz daha özgürleştirir. İkinci yolsa paraziti beslemeye son vermektir. Parazite hiç gıda vermezsek onu açlıktan ölmeye mahrum ederiz. Bunu yapmak için duygularımızı denetlemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Korku temelli duygularımızı ateşlemekten sakınmamız gerekiyor. Bu söylemesi kolay, yapması çok zor bir yoldur. Çünkü zihnimizi kontrol eden yargıç ve kurban işimizi zorlaştırmaya çalışır. Üçüncü çözüm yoluna ölümün inisiyasyonu denilir. Initiation of Death. Ölümün inisiyasyonu dünyadaki birçok gelenek ve gizemci okullarda yer alan bir uygulamadır. Bu uygulamayı Mısır, Hindistan, Yunanistan ve Amerika'da değişik ezoterik öğretilerde bulabilirsiniz. Ölümün inisiyasyonu sembolik bir ölümdür. Bu ölümde fiziksel bedene zarar verilmeksizin parazit öldürülür. Biz sembolik olarak öldüğümüzde parazit de ölür. Bu yol ilk iki yoldan daha hızlıdır ama çok daha zordur. Ölüm meleğiyle yüzleşmek için büyük cesaretimizin olması, çok güçlü olmamız gerekir. Bu çözümlere şimdi daha yakından bakalım. Dönüşüm sanatı, ikinci dikkat rüyası. Şu anda yaşadığınız rüyanın Toplumsal rüyanın dikkatinize çapı atarak sizin inanç sistemlerinizi beslemesi sonucu oluştuğunu öğrenmiştik. Ehlileştirme sürecine ilk dikkat rüyası da denebilir. Çünkü yaşamanızın ilk rüyasını yaratmak için dikkatiniz ilk kez bu şekilde kullanıldı. İnançlarınızı değiştirmenin bir yolu, tüm bu anlaşmalara ve inançlara odaklanarak kendinizle yaptığınız anlaşmaları değiştirmekten geçer. Bunu yapmak için ikinci kez dikkatinizi kullanırsınız. Böylece ikinci dikkat rüyası, yani yeni bir rüya yaratabilirsiniz. Aradaki fark, siz artık masum değilsiniz. Çocukluğunuzda masumdunuz ve seçiminiz yoktu. Ama artık çocuk değilsiniz. Artık neye inanmanız, neye inanmamanız gerektiği arasındaki seçimi kendiniz yapabilirsiniz. İstediğiniz her şeye inanmayı seçebilirsiniz. Buna kendinize inanmak da dahildir. Bunun için ilk adım, zihninizdeki sisin farkında olmaktır. Her an rüya gördüğünüzün farkında olmaktır. Ancak farkındalıkla rüyanızı değiştirebilme olanağını kullanabilirsiniz. Eğer tüm yaşam dramanızın inançlarınızın sonucu olduğunun farkındalığına sahip olursanız ve inançlarınızın gerçek olmadığını bilirseniz, o zaman yaşamınızı değiştirmeye başlayabilirsiniz. Ama inançlarınızı kökünden değiştirebilmek için dikkatinizi neyi değiştirmek istediğinize odaklamanız gerekiyor. Anlaşmaları değiştirmek için hangi anlaşmaları değiştirmek istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Bundan sonraki basamak, sizi mutsuz kılan, korku temelli, sınırlayıcı inançlarınızın neler olduğunun farkındalığını geliştirmenizdir. Tüm inançlarınızın kapsamlı bir dökümünü çıkarma süreciyle dönüşümünüz de başlar. Toltekler buna dönüşüm sanatı diyor. Dönüşüm ustalığı, sizi mutsuz kılan tüm korku temelli anlaşmaları bozarak zihninizi kendi seçtiğiniz biçimde yeniden programlamaktır. Bunu yapabilmenin yollarından biri, dört anlaşma gibi alternatif inançları oluşturmak ve benimsemektir. Dört anlaşmayı kabul etme kararı almak, parazitten özgürleşmeniz için sunduğunuz savaş deklarasyonudur. Dört anlaşma size duygusal acılarınıza son verme olanağı sunar. Böylece kendinize yaşamınızdan zevk almanın ve yeni bir rüya başlangıcının kapısını da açarsınız. Yeni rüyanızın olanaklarını araştırmak sizin yapacağınız bir seçimdir. Dört anlaşma size dönüşüm ustası olmanızda destek olmak için yaratıldı. Dört anlaşma ile sizi kısıtlayıcı anlaşmalara son verebilir, bireysel gücünüzü kazanabilir ve çok daha güçlenirsiniz. Siz güçlendikçe anlaşmaları bozma gücünüz de artar. Bir an gelir ki dört anlaşmanın bir yaşam biçimine dönüştüğüne şahit olursunuz. Tüm eski anlaşmalarınızın özüne kolaylıkla ulaşırsınız. Bu anlaşmaların özüne inmeye, çöle gitmek diyorum. Çöle gittiğinizde şeytanlarınızla yüz yüze gelirsiniz. Çölden geriye döndüğünüzde ise tüm şeytanlarınız meleğe dönüşür. Dört yeni anlaşmayı uygulamak, gücünüzün büyük gösterisidir. Zihninizdeki kara büyüleri bozmak büyük bireysel güç gerektirir. Bozduğunuz her eski anlaşmada yeni bir güç kazanırsınız. Öyle küçük ve daha az güç gerektiren anlaşmaları bozmakla işe başlayalım. Önce küçük ve daha az güç gerektiren anlaşmaları bozmakla işe başlayalım. Bu küçük anlaşmalar bozulduğunda bireysel gücünüz adım adım artacaktır ve nihayet zihninizdeki büyük şeytanlarla yüzleşme gücüne ulaşacaksınız. Örneğin, şarkı söyleme denilen küçük kız şimdi 21 yaşında ve hala şarkı söylemiyor. Bu inancı yenmesinin bir yolu, pekala, kötü de söylesem şarkı söyleyeceğim demekten geçiyor. Genç kız şarkı söylerken birisinin el çırparak ona, "Çok güzel söylüyorsun," dediğini hayal edebilir. Bu anlaşmayı bozmaya başlar ama anlaşma hala oradadır. Ama şimdi biraz daha fazla güce ve cesarete sahip olduğu için tekrar tekrar denemeye devam edecektir. Ta ki anlaşmayı bozana kadar. Bu yol cehennem rüyasından kaçmanın bir yoludur. Ama size acı veren bir anlaşmanın yerine sizi mutlu kılan yeni bir anlaşmayı koymanız gerekiyor. Bu yerini doldurma, eski anlaşmanın geri gelmesini engeller. O zaman eski anlaşma tümüyle yok olur. Çünkü yerinde yeni bir anlaşma vardır. Zihninizde çok sayıda var olan güçlü inançlar bu yöntemi uygulamakta gözünüzü korkutabilir. Bu nedenle adım adım ilerlemeniz ve kendinize sabır göstermeyi bilmeniz gerekir. Çünkü bu yol yavaş bir süreçtir. 5. ayrımın sonu.